Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Esvan 1400, Hicri Kameri 6 Şaban 1443 ve Miladi Takvimle 9 Mart 2022 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri ve Avrupa, Ukrayna ve Batı ırkçı medya organları adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Emir Abdullahyan, Tahran ve Bakü arasındaki uçak seferlerinin artırılması gereğine vurgu yaptı. Seyit Hasan Nasrullah, Amerika'ya güvenmek aptallık dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakır'ı bugün Viyana'ya gidecek. Garip Abadi, batılı ülkelerin Halkın Münafıkları adlı terör örgütünü tanıdığı dokunulmazlığı sert dille eleştirdi. İran, Yemen'de insani felaketlerin sonuçları konusunda önlem çağrısında bulundu. Siyonist İsrail rejimi elebaşının Türkiye ziyaretine tepkiler devam ediyor. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran-Bakü trafiğindeki artış göz önüne alındığında iki ülke arası uçak seferlerin arttırılması, iki ülke arasındaki kara sınırını yeniden açma gereğini ve İran'ın ekonomik ve enerji ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı. İRNA Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler hakkında telefonda görüştü. Emir Abdullahyan bu görüşmede diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünü tebrik ederken, iki ülke arasındaki ilişkiler artık ilerleme aşamasına geldi dedi. İran Dışişleri Bakanı Güney Kafkasya bölgesindeki gelişmeleri de değinerek iki ülkenin ortak amacının bölgede istikrar ve barış olduğunu belirterek iki ülke Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti arasında kalan sorunların dış müdahale olmadan çözülmesini umduğunu ifade etti. Yakın gelecekte İran-Azerbaycan Cumhuriyeti Ortak Ekonomik Komisyonu'nun toplanacağına değinen İran Dışişleri Bakanı, İran tarafının bu komisyondan olumlu sonuçlar almanın ciddiyetini vurguladı. Yapılan telefon görüşmesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı son aylarda işbirliğinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Tahran-Bakü ilişkilerinin 30. yıl dönümüne atıfta bulunarak iki ülkenin ortak bir ekonomik komisyonunun kurulmasını memnuniyetle karşıladı. İran İslam Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı'nın Bakü'ye yazdığı, yaptığı ziyarete değinen Ceyhun Bayramov, bunu iki komşu ülke arasındaki iyi ilişkilerin bir işareti olarak nitelendirdi ve ülkesinin ekonomik anlaşmaların uygulanmasına tam olarak hazır olduğunu vurguladı.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Ukrayna'daki gelişmeler çok önemli, bu ülkede yaşananlar ibret verici bir olaydır dedi. Nasrullah, Gaziler Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime dair Nasrullah, Ukrayna'daki gelişmeler çok önemli, bu ülkede yaşananlar ibret verici olaydır dedi. Nasrullah sözlerine şöyle devam etti. Tüm savaşlarda sivillere karşı işlediği İran cinayetleri görmezden gelen Amerika, Ukrayna'da savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara varabilecek ihlaller konusunda uyarıda bulunuyor. Amerika yönetimi Japonya, Somali, Irak, Afganistan ve Suriye'de savaş cinayetleri suçları işledi. Siyonistler Gazze halkı ile Filistinlere karşı cinayetler işledi. Suriye'de Amerikan düşmanı Yemen halkına karşı cinayetler işledi. Amerikan savaş uçakları Afganların düğün törenini hedef alarak matem törenine dönüştürdü. Amerikan ordusu ve Avrupa birliklerinin Cezayir, Libya ve diğer ülke halklarına yaptıkları cinayetten dolayı binlerce kez yargılanması gerekiyor. Nasrullah, Amerika ve İngiltere'nin Ukrayna tutumunu eleştirerek bu iki ülke Ukrayna'yı savaşa iterken Almanya dahil bazı Avrupa ülkeleri bunu istemedi. Ukraynalı yetkililer şimdi tek başına bırakıldıklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını söylüyorlar dedi. Ukrayna savaşından çıkarılacak derslerden biri Amerika'ya bel bağlamamaktır diyen Nasrullah, Amerika'ya güvenmenin aptallık ve cehalet olduğunu söyledi. Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir camide düzenlenen terör saldırısına tepki gösteren Nasrullah, Pakistan'ın Peşaver kentinde kendilerini patlatan intihar bombacıları Amerika tarafından eğitiliyor. Bu teröristler Amerika'ya hizmet etmektedir dedi. Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Lübnanlı yetkililere seslenerek Lübnan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na çekimser kalmalıydı. Bu tutum ülkenin lehine olurdu. Ancak Lübnan yönetimi Rusya'ya karşı oy kullandı. Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın Beyrut'taki Amerikan Büyükelçiliğine götürülerek değiştirilmesi talihsiz bir durumdur.
Ukrayna polisi kuzeydoğudaki Harkiv kentinde son 24 saat içinde 27 sivilin öldürüldüğünü söyledi. Reuters'e göre Ukrayna yerel polis şefi Serhiy Bolovinov dün yaptığı açıklamada Rusya'nın saldırısının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Harkiv'de 5'i çocuk olmak üzere 170 kişinin öldüğünü söyledi. Polis bu açıklamayı yaparken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rusya'nın bu ülkeye yönelik saldırılarının devam ettiğini ancak salı günü bu saldırıların önemli ölçüde hafiflediğini duyurdu. Rusya'nın Interfax haber ajansı da Rusya Savunma Bakanlığı kaynaklarının Rusya'nın sivilleri Kiev, Chernihiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol'dan tahliye etmek için insani yollara başladığını söylediğini bildirdi. Öte yandan Sputnik haber ajansı dün 450 teröristin 3 günden kısa bir süre içinde Ukrayna'ya girdiğini ve çoğunlukla eski adıyla Nusra Cephesi olan Hizb-ut Tahrir-i Şam terör grubunun üyeleri olduğunu bildirdi. Ukrayna dönemin hükümetine karşı Batı destekli bir darbenin ardından Nisan 2014'ten bu yana Doğu Donbas bölgesinde hükümet ile muhalefet arasında çatışmalara sahne oluyor. Ukrayna ordusunun Kiev'in doğusundaki muhalif mevzilere yaptığı son topçu saldırıları ülkedeki siyasi krizi şiddetlendirdi.
Washington'un Moskova'ya karşı düşmanca tutumunun devamında Amerikan Başkanı Rusya petrolü, doğal gazı ve enerjisinin ithalatını yasakladı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın ardından Amerika ve İngiltere dahil olmak üzere çeşitli batılı ülkeler ve Avrupa Birliği üyeleri Moskova'ya ağır yaptırımlar uyguladı. Rusya Cumhurbaşkanı daha önce Batı'nın yaptırım uygulama kararını savaş ilanı olarak ilan etmiştir. İran'a göre Amerikan Başkanı Joe Biden dün Rus petrol, gaz ve enerji ithalatını yasaklama girişiminin bazı Avrupalı müttefiklerinin benzer önlemleri almayacağı bir zamanda geldiğini iddia etti. Biden, Amerika'nın Avrupa ile işbirliği içinde Rus enerjisinin bağımlılığını azaltmak için uzun vadeli bir çözüm aradığını da iddia etti. Batı'nın Moskova'ya karşı eylemleri, Batı'nın Rusya'nın ekonomik sektörlerine özellikle petrol ve doğalgaz sektörüne yönelik yaptırımlarının artmasıyla Avrupa ve küresel enerji piyasalarını daha da istikrarsızlaştıracağından korktuğu bir ortamda gerçekleşiyor. Avrupa ülkelerinde Rus karşıtı siyasetlerin devam etmesi Avrupa'nın iç güvenliğini de tehlikeye atmıştır.
Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, Rus milli futbol takımının Dünya Kupası playofflardan Polonya'ya karşı oynamayacağını ve Polonya'nın bu etabın finaline çıkacağını resmen duyurdu. İrna'ya göre 28 Şubat'ta UEFA ile Rus takımlarının FIFA ve UEFA'nın himayesinde mücadele etmesinin askıya alınmasına yönelik ortak bir kararın ardından FIFA Organizasyon Komitesi Polonya, Rusya'ya karşı yapılacak play-off maçına katılmaktan muaf tutulurken İsveç ve Çek Cumhuriyeti arasındaki maçın kazananını bekleyecek. Rusya, Ukrayna'daki operasyonun bir savaşın başlangıcı olmadığını, aksine dünya çapında bir savaşı önleme gelişimi olduğunu bildiriyor. Ukrayna'da savaş devam ederken Rusya yönelik diplomatik baskı ve uluslararası tehditler ve yaptırımlar ile olaya yönelik küresel tepkiler dalgası da devam ediyor.
İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Dairesi, Siyonist Rejim İsrail'in Şam'ın yakınlarına canice düzenlediği roket saldırısında İki kutsal türbe savunucusunun şehit olduğunu duyurdu. Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Dairesi, pazartesi Siyonist Rejim İsrail'in Şam'ın yakınlarına düzenlediği füze saldırısının ardından kutsal türbe savunucusu Devrim Muhafızları Albayı Ehsan Kerbalaypur ile Devrim Muhafızları Albayı Murtaza Said Nejat şehit düştü ifadesini kullandı. Bu duyuruda şehit aileleriyle devrim muhafızları ve mücahitlerin ailelerine başsağlığı dilenerek kuşkusuz Siyonist rejim bu cinayetin cezasını ödeyecektir denildi. Bu arada Siyonist İsrail rejimi savaş uçakları Lübnan hava sahasını kullanarak veya işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden Suriye'deki hedefleri periyotik olarak füze saldırıları düzenliyor. Lübnan merkezli Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Siyonist rejimi günlük olarak Birleşmiş Milletler kararlarını ve Lübnan hava sahasını ihlal ettiğini defalarca bildirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Baş Müzakerecisi Ali Bagheri Kani bu sabah Viyana'ya gidecek. İstişarelere devam etmek için dün sabah Tahran'a dönen İran İslam Cumhuriyeti Baş Müzakerecisi Ali Bagheri Kani, görüşmelere devam etmek için bu sabah Viyana'ya dönecek. Uzman toplantıları ve gayri resmi istişareler dün Viyana'da devam etti. Müzakerelerde önemli ilerleme kaydedilmesine rağmen bazı konular hala çözümsüz kaldı ve henüz nihai bir anlaşmaya varılmadı. Nihai bir anlaşmaya varılması ancak başta Washington olmak üzere batılı ülkelerin gerekli siyasi kararlarıyla mümkün olacaktır. 8. tur müzakereler 27 Aralık'ta Viyana'da başladı ve katılımcılar anlaşmanın taslak metnini tamamlamayı ve bazı tartışmalı konu hakkında karar vermeyi hedefliyor.
Viyana'daki uluslararası kuruluşlarda İran'ın daimi temsilciliği başkanı nükleer müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek anlaşmaya varmak için Amerika'nın siyasi kararlar almasının gerektirdiğini belirtti. Fars Haber Ajansı'na göre Muhammed Rıza Gaibi dün yönetim kurulu toplantısında nükleer anlaşmanın İran İslam Cumhuriyeti'nde uygulanmasının doğrulanması ve izlenmesi konusuyla ilgili açıklama yaparken ayrıca İran'ın ilkeli tutumlarının altını önemli çizdi. Gaibi şu ana kadar müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek Amerika birlikler anlaşmanın diğer üyeleri iyi niyet gösterir, zalim ve insanlık dışı yaptırımları hızla kaldırmak için gerekli siyasi kararları alırsa başarılı bir sonuca varılır dedi. İranlı üst düzey diplomat, İran ile ajans arasındaki işbirliğinde son zamanlarda kaydedilen ilerlemenin yanı sıra İran Atom Enerjisi Kurumu ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki 5 Mart tarihli ikili anlaşmaya da değinerek yönetim kurulu üye ülkelerine şunları vurguladı. İran, nükleer anlaşmanın yeniden ihyası ile ilgili konuları ele almak için üyelerle ciddi ve etkili müzakereler yaptı. Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek yanlı ve kanunsuz bir şekilde çekilmesinden dolayı İran'ın haklarının çiğnendiğini ve İran'a yönelik maksimum baskı siyasetlerine değinen İranlı yetkili şöyle dedi. Üç Avrupa ülkesinin ve Avrupa Birliği'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve Amerika tarafından 2231 sayılı bildirinin bariz ihlalini tazmin etmemesi İran'a tek çıkış yolu bırakmıştır. O da nükleer anlaşmanın 26 ve 36. maddelerine göre kendi taahhütlerinin uygulanmasını askıya almak olmuştur.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı General Hacizade, savunma, ekonomik, kültürel ve hatta bilimsel ilerleme dahil tüm alanlarda güçlü bir İran uzaya erişimi gerektiriyor dedi. Nur 2 askeri uydusunun fırlatılması töreninde konuşan General Emir Ali Hacizade, Allah'ın yardımıyla bugün Devrim Muhafızları Ordusu Nur 2 uydusunu yörünge yerleştirebildi ve bu uydu halen hizmet veriyor dedi. Uydunun diğer sistemlerden farklı olduğunu, tüm adımların iyi atıldığını ve uydunun yörüngeye tam olarak yerleştirildiğini kaydeden General Hacizade, İran'ın savunma, ekonomik, kültürel ve hatta bilimsel ilerlemenin her alanında güçlü olması için uzaya erişimi gerektirdiğini belirterek, uzaya ulaşmadan diğer şeyler eksiktir, bu bir iktidar aracıdır ve güçlü bir İran, uzay sektörüne önem vermelidir diye konuştu.
İran Yargı Kurumu Başkanı, Uluslararası İşler Yardımcısı ve İran İnsan Hakları Kurumu Sekreteri Kazım Garipabadi, Batılı ülkelerin İran'da binlerce sivilin kanına akıtan halkı münafıkları terör örgütünü tanıdığı dokunulmazlığı şiddetle eleştirdi. Kazım Garipabadi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri, İnsan Hakları Konseyi Başkanı, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Başkanlarına yazdığı mektupta Batılı ülkelerin terör örgütü halkı münafıkları üyelerine tanıdığı dokunulmazlığı eleştirdi. Garipabadi mektupta İran İslam Cumhuriyeti inkılabın zaferinden bugüne kadar terörün en büyük kurbanlarından biri. Yerli ve yabancı terörist grupların kol gezdiği alan olmuştur. Daha çok bu cinayetler halkın münafıkları adlı terör örgütü tarafından işlenmiştir dedi. Mektubun bir başka bölümünde halkın münafıklarının Irak ve Suriye'de dahil olmak üzere bölge halkına karşı işledikleri suçlarla ilgili olarak da şu ifadelere yer verildi. 2011 yılında Suriye ve Irak'ta terör örgütlerinin faaliyetlerine başlamasının ardından Suriye'deki teröristlerle birlikte halkın münafıkları örgütü katliamlara başladı ve geniş çapta cinayetler işledi.
İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu İnsan Hakları Komitesi Başkanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı bir mektupta uluslararası toplumun Yemen halkının maruz kaldığı insani felaketle ilgilenmesi gereğini vurguladı. Zuhre İlahiyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı bir mektupta, uluslararası toplumun Yemen'deki olaylara kayıtsız kalmasına tepki olarak şunları yazdı. Uluslararası toplumun bu savaş suçlarına karşı sessiz kalması, faillerini daha da sivil öldürme konusunda küstahlaştırdı ve yüzyılın en kötü insanlık trajedisinin yaşanmasına neden oldu.
Eko Ticaret ve Sanayi Odası 19. Genel Kurulu'nda Eko Odası Sekreterliği 3 yıllık bir süre için İran Odası'na devredildi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı veya kısa adı Eko, yaklaşık 480 milyonluk bir nüfusa ve 8 milyon 621 bin 697 kilometre karelik bir alana sahip. Buna göre örgütün petrol, doğal gaz kaynakları, turistik, tarımsal ve endüstriyel cazibe merkezleri vardır. Eko Daimi Sekreterliği Tahran'da bulunuyor. Ancak Eko Ticaret ve Sanayi Odası Sekreterliği 3 yıllık bir süre boyunca üyeler arasında dönüşümlü olarak görev yapıyor. Bu dönemde her iki sekreterya da 3 yılına Tahran'da kurulacak.
İran ve Türkiye Meteoroloji Kurumu, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün Batı Asya'daki kum ve toz fırtınaları için danışma ve değerlendirme sistemi için bölgesel bir merkez kurma planının anlaşmasını imzaladı.
İran, İmam Khomeini İcra Yönetim Kurulu Başkanı Arif Nevruzi, İran dünyada sürdürülebilir aşı üreten 6 ülkeden biri dedi. İSNA'ya göre Arif Nevruzi, bereket aşısının yeni üretim hattının açılmasıyla birlikte ayda 30 milyon adet bereket aşısı üretebildik ve dünyada sürdürülebilir bir şekilde korona aşısı üretme yeteneğine sahip 6 ülke arasında yer aldık dedi.
Bu arada Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 8 Mart koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 130 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken 37.407 yeni vaka tespit edildi.
Terörist İsrail rejiminin elebaşının Türkiye ziyaretine karşı çıkanlar İstanbul'da ırkçı rejim İsrail bayrağını ateşe verdiler. Taksim Meydanı'nda toplanan göstericiler Türkiye'nin terörist İsrail ile ilişkilerinin normalleşmesine karşı sloganlar attılar. Irkçı İsrail'in elebaşı İzak Herzog'un Türkiye'yi ziyaretini kınadılar.
Türkiye'de yayınlanan istatistikler kadına yönelik şiddetin arttığını doğruluyor. Türkiye'de Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınlanan istatistiklere göre bu yılın ilk iki ayında 98 kadın toplumsal cinayete dayalı şiddet nedeniyle 37 kadın da muhtemelen bu nedenle hayatını kaybetti.
Ve son haberimiz, Türkiye Enerji Bakanı Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervlerini iç ihtiyaçları karşılamaya yeterli olarak nitelendirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz İran ve Umman'ın deniz güvenliği diyalogları konusunda. İran İslam Cumhuriyeti ile Umman Sahil Güvenlik Komutanlarının Deniz Güvenliği 3. toplantısı Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlendi. Toplantıda iki taraf arasında deniz güvenlik işbirlikleri ve koordinasyon durumları ele alındı. Toplantıda Ummanlı heyetin başında Umman Sahil Güvenlik Komutanı Ali bin Seyf el Mukbili ve İran heyeti başında İran İslam Cumhuriyeti Sınır Muhafızları Komutan Yardımcısı Hasan Karger bulundu. İran ve Umman Deniz Kuvvetleri, polis ve sahil güvenlik güçleri her yıl deniz sınırlarının güvenliğinin ele alınması üzere toplanırlar. 2019 yılında İranlı askeri heyetin Umman başkenti Maskat'a ziyaretinin ardından iki ülke arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Umman, İran ile eski rejimden beri geleneksel ve iyi ilişkileri olan bir ülkedir. İki ülke ilişkileri son yıllarda Fars Körfezi'ndeki gerilimleri ve Amerika'nın İranofobiyi yoğunlaştırma çabalarına rağmen her zaman karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı olarak gelişerek genişlemiştir. İki ülke karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki yaşamaktadır. Ummanlı yetkililer İran ile yakın ilişkilerin gerçekliğine dayandığını inanarak İran'ı büyük bir komşu olarak görüyor. İki ülkenin birbiriyle herhangi bir toprak veya sınır anlaşmazlığı yok. Tahran'ın Maskat'a verdiği destek, Umman'ın tarihi hafızasında olumlu ve kalıcı bir rol oynamıştır. Bölge meseleleri uzmanı olan Mircevat Mirgelvi Beyat şöyle diyor. Çeşitli alanlarda birbirlerinin endişelerini fark eden İran ve Umman, güven inşa etme aşamasını geçerek ekonomik ve güvenlik alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi için koşulları yaratmış ve güvenilir ortaklara dönüşme aşamasına doğru ilerliyor. İki ülke geçtiğimiz yıllarda ortak stratejik, siyasi, askeri, teknik, bilimsel işbirliği ve sahil güvenlik komiteleri de dahil olmak üzere ikili ilişkileri düzenlemek ve güçlendirmek için çeşitli komiteler kurdu. İran ve Umman, bölgesel güvenliğin sağlanmasına etkin rol oynayan bölgesel düzeyde en iyi ve en az sorunlu ilişkilere sahiptir. Aslında İran-Umman ilişkileri bölgesel bir ilişki modelidir.
İran-Umman savunma, askeri ilişkileri, diğer işbirliği alanları arasında özel öneme, statüye ve konuma sahip ve her zaman bu işbirliklerin başında yer almaktadır. Özellikle deniz güvenliği alanında İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nın izlenmesinde stratejik ortaklığa sahiptir. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması Tahran ve Maskat için siyasi, iktisadi ve güvenlik boyutlarına sahiptir. Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti ve Umman askeri ve deniz güvenliği alanlarında geniş ilişkiler kurabilmiş ve ortak tatbikatlar düzenlerken iki ülkenin askeri heyetleri karşılıklı ziyaretlerde bulunmuşlardır. İran İslam Cumhuriyeti donanması ile Umman donanmasının tatbikatı İran karasularında Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde 16 Aralık 2021 tarihinde yapıldı. Bu deniz tatbikatı İran donanması ile Umman donanması arasında ikili kurtarma tatbikatının 9.suydu. Ayrıca daha önce 14 Aralık 2021'de İran ve Umman Ortak Dostluk Askeri Komisyonu Başkanı Tu General Abdülaziz bin Abdullah el-Menzeri askeri bir heyete başkanlık etti ve İran ordusu donanması karargahında Amiral Şehram İrani ile bir araya geldi ve görüş alışverişinde bulundu. Donanma komutanı Umman'ı dost ve kardeş olarak nitelendirerek şöyle dedi. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'na hakim bir konumda olmalarından ötürü dünyadaki konumları ve statüleri bellidir. Barış ve dostluk iki ülkenin temel ortak noktalarıdır. Bölgedeki düşmanlar ve kötü niyetler tarafından İran ve Umman arasındaki ilişkiyi zayıflatmak için giriştikleri tüm çabalara rağmen iki ülke arasındaki ilişkiler hala istikrarın zirvesindedir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Pakistan Başbakanı'nın NATO ile işbirliği konusundaki tutumu hakkında. Pakistan Başbakanı İmran Khan, ülkesinin son yıllarda Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO ile yaptığı işbirliğinin sonucunu zararlı şeklinde nitelendirdi. Pakistan Başbakanı İmran Khan, NATO büyükelçilerinin Pakistan'ın Ukrayna'ya yönelik saldırıyı kınamalarını isteyen bir mektuba yanıt olarak, geçmişte NATO ile işbirliği Pakistan'a zarar vermekten başka bir sonucu olmadı dedi. Pakistan'ın ülkelerle ilişkiler kurmada bağımsız olduğunu vurgulayan İmran Khan, Pakistan'ın Afganistan'daki NATO ile işbirliği terör ve savaş sonucu 80 bin Pakistanlının ölümüne ve ülke ekonomisine 100 milyar dolarlık zarara neden oldu vurgusunda bulundu. İmran Khan, NATO ülkeleri büyükelçilerinin Pakistan hükümetine yazdığı mektubu ve bu eylemlerini eleştirerek şöyle dedi. İslamabad, Afganistan'daki savaşta NATO'yu desteklediğinde bu ülkeler teşekkür etmek yerine Afganistan'daki yenilgileri için Pakistan'ı suçladılar. Şimdi Pakistan'ın gözü kapalı bir şekilde bunu yapmasını bekliyorlar. Pakistan Başbakanı'nın NATO büyükelçilerinin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu kınamaya çağırdıkları için eleştiren sözleri, Kuzey Atlantik Anlaşması NATO'nun Afganistan'daki yıkıcı eylemlerinden ve savaşın Pakistan üzerindeki etkilerinden kaynaklanıyor. Pakistan'ın Afganistan Savaşı'nda NATO ile işbirliği yapma tecrübesi çok acı ve talihsiz olmuştur. Afganistan'daki savaş bu ülkedeki aktif terörizmin kapsamını Pakistan'a da yaymıştır. Afganistan'dan Pakistan'a terörün yayılması ülkede artan bir güvensizliğe yol açtı ve NATO'nun Afganistan'daki başarısız savaşından bu yana geçen 20 yılda Pakistan çok büyük mali bedeller ve büyük insan kayıplarına katlanmak zorunda kalmıştır.
Afganistan'daki savaşta binlerce Pakistanlının öldürülmesinin büyük bir nedeni Amerika'nın Pakistan'daki aşiret bölgelerine teröristler bahanesiyle hava araçlarıyla İHA'larla hava saldırısı düzenlemesiydi. Dikkat edilmesi gereken konu ise Pakistan aşiret bölgelerinin Afganistan'daki savaştan önce teröristler için bir sığınak olmaması ve Amerika'nın Afganistan'ı işgal etmesi ve NATO'nun savaşı dahil olmasıyla teröristlerin saldırılardan kaçmak için Pakistan'a girmeleri ve böylece Pakistan'da bu duruma ister istemez karışmasıdır. Pakistanlı yetkililer Afganistan'daki savaş sonucunda 80 binden fazla Pakistanlının öldüğünü, yaklaşık 100 milyar dolar zarar gördüğünü söylese de Amerika ve diğer NATO üyeleri Afganistan'daki planlarının başarısızlığından her zaman Pakistanlı sorumlu tutmaya ve başarısızlıklarının bedelini Pakistan üzerine yıkmaya çalışmışlardır. Pakistan hükümetlerinin Afganistan'da NATO ile kapsamlı işbirliğinde olduğu ve hatta bu işbirliği için muhalefet partilerinin iç eleştirilerine maruz kalmasına rağmen NATO'nun Afganistan'daki başarısız varlığının 20 yıllık süresine rağmen NATO'nun Afganistan'daki başarısız varlığı 20 yıllık süresinde Pakistan her zaman çifte standartlı yaklaşımlara maruz kalmış ve Batılıların terörizm meselesine şeffaf olmayan yaklaşımının kurbanı olmuştur. Belirtmek gerekir ki İmran Khan hem geçmişte Pakistan hükümetlerinin muhalefet partisi olarak hem de iktidarda olduğu mevcut durumda savaşta NATO ile işbirliğinin en ciddi muhaliflerinden biri. Afganistan savaşı ve Amerika İHA saldırılarına karşı çıkan İmran Khan, Batı özellikle NATO ile çalışmanın ulusal çıkarlarını vurgulayan Pakistan kamuoyunda iyi bilinen bir şahsiyet olmuştur. İmran Han, NATO'nun Ukrayna'yı savaşın uçuruna sürükleyen aldatıcı siyasetlerini göz önünde bulundurarak NATO'nun Rusya'nın eylemlerini kınama talebine olumlu cevap vermek istemiyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 İsvan 1400, Hicri Kameri 6 Şaban 1443 ve Miladi 9 Mart 2022 Çarşamba. ...37 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 İsvan 1363'te Hekim Hanedanı'nın Irak'ın Bağdat rejiminin satılmışın son derece şehit edilmeleri haberi yayınlandı. Hicri Şemsi 18 İsvan 1363'te Necef-i Eşrefi'nin havzasındaki 10 alimin katledildiği haberi yayınlandı. Bu şehadet haberinin yayınlanması ardından İmam Hümeyni yayınladığı bildirdi. Bu cinayetten dolayı duyduğu üzüntüyü de dile getirirken şunları kaydetti. Kendi eylemleriyle Moğolları aratmayan cinayetler işleyen ve günahsız Irak ve İranlıların kanlarının dökülmesinde dirseğine kadar kana bulaşmış ve bir caniden bundan başka bir şey beklenemez. İmam Hümeyni, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdiği konuşmasında şunları belirtti. Bu gibi eylemler şeytan huylu ve sapkınların işidir. Sözde insan hakları savunucularının dünya çapında bu gibi eylemlere teşvik etmeleri ve onlara silah ve propaganda yardımlarında bulunanlara şaşırıyorum. Uluslararası teşkilatların da kendi sözleriyle veya sessizlikleriyle onları desteklemelerine şaşırıyorum. ...125 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 İsvan 1275'te Müslüman milletlerin sömürge karşıtı mücadelelerinin lideri ve bilinçli din alimi Seyyid Cemalettin Esedabadi katledildi. Seyyid Cemalettin Esedabadi, İslam Birliği fikrinin öncülerinden ve İslam ülkelerindeki sömürgeci etkinin de en sadık muhaliflerinden biriydi. Bu büyük İslam düşünürü İslam topraklarının çoğuna seyahatlerine 18 yaşında başladı ve Müslüman milletlerin birleşmesi için çok çalıştı. On yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 İsvan 1390'da İran önde gelen yazar ve mütercim Semin Danışver vefat etti. Hicri Şemsi 1300'de Şiraz'da dünyaya gelen Semin Danışver, ilk ve ortaokulunu İngilizce eğitim veren Mehrain Okulu'nda bitirdi. Danışver babasının 1320'de vefatından sonra makale yazmaya başladı. 1328'de Tahran Üniversitesi'nden Farsça Edebiyatı'nda doktorasını alan Danışver 1329'da Ali Ahmet ile evlendi. Semin Danışver İran hikaye edebiyatında eşine rastlamayan eserlerin yaratıcısı olarak tanınıyor. On bir yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 İsvan 1389'da İranlı ünlü İranolog Doktor İlerci Efşar vefat etti. Hicri Şamsi 1304'te İran'dan orta şehirlerinden Yez kentinde dünyaya gelen Efşar, Tahran Üniversitesi'nde hukuk dalında eğitim yaptı ve doktora risalesinin konusu İran'daki azınlıklar idi. Hicri Şamsi 1331'de İran Zemin Kültür adlı derginin kurucusuydu. O, ders vermenin yanı sıra İranoloji konusunda geniş araştırmaları vardı ve bu araştırmaları İran ve İran dışındaki muteber dergilerde yayınlandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Sağlık çalışanı kadınlar geçinebilmek için doğalgazdan kısıyor.
Yeni Asya.
Felaket üstüne felaket.
Yeni Çağ.
Hazine Bakanı Nurettin Nebati, Türkiye'de sanki yağ kuyruğu görüntüleri var.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Ocak'tan 7 Mart tarihli Karar Gazetesi'nde AK Parti artık muhalefete muhalefet yapıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil AK Parti'de son günlerde yaşanan telaş, iktidar partisi refleksleriyle pek uyuşan bir durum değil gibi sanki. Zira AK Parti her seçim öncesinde hep eli güçlü olan bir partiydi. Bu yüzden de muhalefetin ne söylediğini pek umursamazdı. Ayrıca o günlerde muhalefetin her söylediği de AK Parti'nin hanesine artı olarak yazılırdı diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ama artık bugün başka bir Türkiye var. Geniş kitleler, iktidarın ne söylediğinden çok muhalefetin söylediklerine kulak kabartır durumdalar. Çünkü ülkedeki geniş kitleler üzerlerine adeta bir çığ gibi düşen zamlardan, katlanarak yükselen enflasyondan ve işsizlikten öylesine bizar olmuş durumdalar ki mevcut durumun üzerini perdelemek için ürettiği hamaset şarkılarını duyacak durumda değil. Ne yazık ki AK Parti milletle arasındaki gönül köprülerini yıktığı için bugünkü söylemlerine karşı oluşan güvensizliği tamir etmekte büyük sıkıntı yaşıyor. Geçmişte bütün seçimler öncesinde yaptıklarını ve yapacaklarını anlatırken hiçbir şekilde muhalefet diye bir endişesi yoktu ve tümüyle kendi hedeflerine odaklanırdı. Oysa bugün roller değişti. AK Parti ülkedeki yönetilmezlik sorununun bizzat nesnesi haline geldi ve ciddi bir güven sorunuyla karşı karşıya. Doğal olarak hikayesi zayıfladığı için kendi hedeflerinden çok karşısında oluşan güçlü muhalefet ittifakına odaklanmayı tercih ediyor. Çünkü 20 yıl sonra ilk kez kaybetme endişesiyle tanışmış bulunuyor. İşte tam da bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde yaptığı konuşmaların neredeyse hemen tamamında uzun uzun muhalefetle ilgili analizler yapma ihtiyacı hissediyor. Mesela muhalefete diyor ki, deseler ki bunlar şu kadar okul, şu kadar yol, hastane, köprü, spor tesisi, konut yaptılar, biz daha fazlasını yapacağız. Bu altılılardan böyle bir şey duydunuz mu? Diyemezler. Deseler ki bunlar milli geliri 3 katına çıkardı, biz 5 katına çıkaracağız, biz 300 milyar doları geçeceğiz ihracatta, biz %6 ekonomi büyüteceğiz deseler eyvallah. Evet, AK Parti'nin gerçekleştirdiği bu icraatlara kimsenin bir itirazı olamaz. Ama biliyoruz ki Türkiye bugün derin bir ekonomik kriz yaşıyor ve iktidar hiçbir ekonomik realiteye itibar etmediği için toplumun sıkıntılarını çözme noktasında hiçbir umut ışığı gözükmüyor.
Evren Devrim, Zelyut, 7 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Yolun sonu gözüküyor" başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye'nin ihracatı ile ithalatı arasındaki farka baktığımızda Ocak-Şubat ayında 18 milyar dolarlık eksi yazdığını önceki yazılarımızda söylemiştik. Geçen yıl sarayda yapılan hesap çarşıya uymadı. İhracatta fazla vererek güya enflasyon düşecekti ama düşük teknoloji içeren mal satarak bu işi nasıl başaracaklardı? Orasını da kimse bilmiyordu. Zaten dediğimizde oldu. AK Parti modeli planı yine fos çıktı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Rezervler alarm veriyor diyoruz. Gelin önce mevcut duruma bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası analitik bilançosunda girip baktığınızda 3 Mart itibariyle dış varlıklar 1 trilyon 598 milyar TL, toplam döviz yükümlülükleri 1 trilyon 485 milyar TL, aradaki fark 113 milyar TL, 14,2 kurdan hesaplarsak yaklaşık kasada 8 milyar dolar var. İş bitti mi? Hayır. 25 Şubat itibariyle Merkez Bankası'nın swap yani takas yoluyla aldığı borçlar ne kadar? Tam 61 milyar dolar. O zaman borç rakamı 61 milyar dolardan rezerv rakamı 8 milyar doları çıkaralım, geriye eksi 53 milyar dolar kalır, yani kasa eksi. Kısa vadeli borç ne kadar? 171 milyar dolar. Türkiye gibi bir ülkenin en az kısa vadeli borcu kadar parasının olması gerekirken kasa sıfır bile değil. Allah korusun deprem ya da savaş gibi acil bir durumda devleti devam ettirecek yedek akçe yok. Buraya kadar bildiğimiz konular diyebiliriz. Ama işaret etmek istediğim mesele benzin ve mazota her gün zam gelirken enflasyon bize daha acı sürprizler gösterecek olmasıdır. Enflasyon liraya değer kaybettirince ne olacak? Dolar değer kazanacak. Bu kazancı durdurmak için kur korumalı mevduat nereye kadar dayanacak? Şimdi size yeni bir şey söyleyeyim. Küresel manada karşımıza çıkan petrol ve buğday fiyatlarındaki artışlar kur korumalı mevduat barajını kırıp geçecek bir enflasyon dalgası yaratmaya başladı. Düne kadar kurdaki risklerimiz cari açığın ithalat ile artması, dolar kıtlığı yaratması ve Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artmasına bağlı kurların yukarı gidecek olmasıydı. Şimdi buna turizm ve ihracat gelirlerinin azalmasını ve emtialardaki çılgın artışların içeride enflasyon yaratmasını da ekleyin. Eksi 3 milyar dolarla bu etkileri ne kadar göğüsleyebiliriz? Yolun sonu gözüküyor. Ya faiz ya da kur artacak. Başka çaremiz kalmadı.
Tahran Radyosu.
Arif Kızılyalı'nın 7 Mart tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Yoksulluğun resmini çizdiler" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yoksulluk sarmalı büyüyor. Dün kar topuydu, bugün çağa dönüştü. Elektrik, akaryat, un ve sıvı yağ zamlarıyla benzin ve mazotun litresi 20 TL oldu. Temel gıda maddeleri fiyatı bir yılda 2 hatta 3 misline çıktı. Örneğin 4 Mart 2021 günü 7.23 TL olan benzin şu an 20 TL. Yine aynı tarihte 6.62 olan dizel yakıt %202. zamla 20 TL'nin de üstünde. Gel gelelim hükümet kanadından çıt çıkmıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bir ara ekonomi yönettiğini sanan Damat Bey ve ekibi döviz krizi patladığında size ne dolardan, dolarla mı maaş alıyorsunuz demişti. Şu sıralar birileri de televizyonlarda çıkıp benzine zam geldi, arabalarınızı az kullanırız olur biter diye pişkince. O kişilere şöyle bakkal hesabıyla yanıt verelim. Kırsalda yetişen ürünlerin İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e veya Erzurum'a ulaştırılması için karayolu kullanılıyor genelde. Ve o yolu kullanan kamyonlar, tırlar mazot yakıyor. Bir yıl önce 6.60'a aldıkları mazota şimdi 20 TL ödüyorlar. Paralı yolu, köprüyü, tüneli saymıyorum bile. Yine tarlasında domates, ayçiçeği, buğday yetiştiren çiftçi eski model traktörüne 20 TL'den mazot alıyor. Narenci yetiştiricisi bahçesini sulamak için mevsimsel yağışları beklemiyor, pompajla getirdiği suyu kullanıyor. O pompaj içinde elektrik parası ödüyor. Durum böyle olunca da fiyatlar arttıkça artıyor. Kabaca olacak ama jiple yeni nesil zenginlere sattığınız mazotu aynı paradan üreticiye verirseniz zam fırtınasının önünü alamazsınız. Sözün özü elektrik, doğalgaz, akaryakıt fiyatlarını tutamaz. Bir de bu kalemlerden fahiş vergi alırsanız ülkeyi batırırsınız. Geçenlerde iktidara yakın bir yorumcu, kuzeyimizde savaş çıktı, o yüzden ekonomik krize girdik, enerji pahalandı diyor. Savaşı bahane ediyorlar, kılıf arıyorlar beceriksizliklerini bir anlamda. Kabul, savaş çıktı, çıktı da tedarik fiyatları 2-3 misline fırlamadı ki. Örneğin uluslararası piyasadan aldığımız Brent petrolün geçen yıl bu zamanlar 65 dolar olan fiyatı şimdilerde 113 dolar. Artış oranı %73. Türkiye'de ise aynı ürüne gelen zam %202. Bunun adı soygun değil de ne? Demek ki savaş, kantinci zihniyetiyle yönetildiği için teker patlatan bozuk ekonomimizin bahanesi olmuş. Ne yazık ki sadece ekonomi de kötü yönetilmiyor ülkemizde. Her alanda çöküş var. Anımsarsınız, geçenlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir anda paketlenip emekli ediliverdi. Ertesi gün bir kent turuna çıkacakken, uçak, salon ve konuşma metni bile hazırken, gece yarısı affını istedi Cumhurbaşkanlığı kabinesinden.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerine İldirede'miz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Arap ülkelerinin Rusya'nın Ukrayna saldırısına tepkisi,
Bahreyn Kralı'nın Suudi Arabistan ziyareti
ve Suud rejiminin üst düzey yetkililerinin bu ülkenin bölgesel politikaları hakkında yeni açıklamaları
geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçen hafta Arap ülkelerinin Rusya'nın Ukrayna saldırısına yönelik tutumu Batı Asya bölgesinin önemli gelişmelerinden biriydi. Geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika ve Arnavutluk yönetimlerinin Moskova'dan Ukrayna'daki askeri gücünü geri çekme yönündeki ortak önerilerini içeren kararname taslağı için çekimser oy kullandı. Kuveyt ve Katar ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı andan itibaren sadece şiddeti kınadılar ama Rusya'ya hiçbir eleştiri yöneltmediler. Suudi Arabistan, Bahreyn ve Umman ise sessiz kaldılar. Medya düzeyinde de Arap medya organları muğlak ve iki yönlü bir tavır sergilediler. Gerçi Amerika'nın bu savaşa yönelik politikasına destek vermeden de edemediler.
Suudi Arabistan'ın El Arabiye televizyon kanalı, Riyad yönetiminin Ukrayna krizine karşı tutumu açıklığa kavuşmadan önce bu savaş hakkında yayın yapmaya başlayan Fars Körfezi'nin ilk medya organı oldu. El Arabiye televizyon kanalı ilk önce Amerika yönetimi ve bu ülkenin başkanı Joe Biden'in Ukrayna gelişmelerine yönelik tutumuna ve açıklamalarına temas etti. Hatta Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bölgesel sözcüsü Samuel Verberiş El Arabiye kanalının konu olduğu ve sonucu ile görüşmelerde Rusya'yı Ukrayna'da ölümlerden ve yıkımdan sorumlu tuttu. El Arabiye kanalı ayrıca Rusya'da bu savaşa karşı kamuoyunun ikiye bölündüğünü işaretle Rusya halkı Moskova'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekatından rahatsız ve öfkeli olduğunu belirtti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sky News Haber kanalı da aynı eğilimi sergiledi ve Ukrayna krizinin ilk gününden itibaren Amerika ve Avrupa'nın bu savaşa ilişkin tutumunu ve Washington'un entrikalarını haklı gösteren tribüne dönüştü. Bu arada Katar'ın El Cezire televizyon kanalı, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri medyasına göre daha temkinli davranmaya çalıştı. El Cezire muhabirlerini Moskova, Kiev ve savaşın sıcak olduğu bölgelere göndererek savaşla ilgili haberleri an be an aktarmaya başladı. El Cezire kanalı bu durum için Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ibaresini kullanan El Arabiye ve Sky News kanallarından farklı olarak savaşla ilgili gelişmeleri Rusya ve Ukrayna gelişmeleri başlığını kullanarak vermeye başladı.
Atlantik Konseyi Düşünce Merkezi araştırmacısı Alain Wald ise Fransa Haber Ajansı'na verdi demişti. OPEC üyesi olan Arap ülkelere diplomatik açıdan zor durumda oldukları, zira üretimi kontrol eden OPEC artı biri, koruma çabaları açıkça duydukları sakıncaların başında da yer aldığı anlaşıldığını belirtti. Wald, Fars Körfezi ülkelere bu ilişkilerin zarar görmesinden korktukları ve Rusya'nın OPEC Plus'ta kalmasını istediklerini, zira Rusya bu ittifaktan çekilirse aralarındaki anlaşma da sona ereceğinden çekindiklerini ifade etti. Wald şöyle ekledi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uygulamaları karşısında sessiz kalmak muhtemelen şu anda yapılacak en iyi iştir. Fakat eğer batılı liderlerin tutum değiştirmeleri için baskı uygulanırsa artık sergiledikleri şimdiki durumun savunulamaz olacağı bellidir.
Geçen hafta çarşamba günü Bahreyn Kralı Hamd bin İsa Ali Halife, Suudi Arabistan'a beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirerek Suudi Kralı Salman bin Abdülaziz ile görüştü. Riyad'a vardıktan sonra bir açıklama yapan Bahreyn Kralı Hamd, Manama yönetiminin ortak hedef ve kader inancı ile her daim Suudi Arabistan ile aynı safta ve aynı barikatta yer aldığını belirtti. Bahreyn Kralı Hamd bin İsa Ali Halife'nin Suudi Arabistan ziyaretinin sonunda iki ülke ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride Bahreyn Kralı Hamd, Suud Kralı Salman'la görüştüğü, iki taraf görüşmede ikili ilişkileri takviye etmenin yanı sıra bölgesel ve küresel son gelişmeleri ele aldıkları kaydedildi.
Bu ziyaretin ikili ilişkiler çerçevesinde Mart ayında yapılması dikkat çekti. Suudi rejimi 14 Mart 2011'de Bahreyn'e çıkarma yaparak Bahreyn halkının haklı kıyamını bastırmakta halife rejimine yardımcı oldu. Suudi askerleri Bahreyn'e yapılan çıkarmanın 11. yıl dönümü arifesinde hala bu ülkede işgalci güç olarak bulunmaya devam ediyor. İki taraf ortak bildiride Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleri arasında çözüm bekleyen meselelerin çözüm sürecinin hızlandırmasını istedi. Bildiride çözüm bekleyen meselelerin ne gibi sorunlar olduğuna değinilmedi. Buna karşın Bahreyn rejimi bölgesel politikalarında bağımsız olmadı ve tamamen Suud rejimine tabi olduğu bilinen bir gerçektir. Gerçi Riyad yönetimi Bahreyn'in Katar ile yaşadığı itirafları pek de umursamıyor.
Yine Bahreyn Kralı Hamd bin İsa Al Halife, Suudi Arabistan ziyareti sırasında bir nevi Riyad yönetiminin Yemen milletine dayattığı haksız savaşı destekledi. Bu bağlamda Kral Hamd bir iddiayı ortaya atarak Suudi Arabistan'ın güvenliği Bahreyn'in güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu ülke bölgede var olan tehditlere ve tehlikelere karşı istikrar, huzur ve güvenlik güvencesinin temel erkanlarından biri sayıldığını ileri sürdü.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin bir başka önemli gelişmesi Suud Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın bölgesel konuların hakkında açıklamalarıydı. Suud Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Amerika'nın Atlantik Dergisi'ne verdiği mülakatta İran ve Katar ile ilişkileri ve Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında yeni görüşlerini gündeme getirdi. İran ile ilişkilere temas eden Salman şöyle dedi: "Onlar bizim komşumuz ve ebediyen de komşumuz olacak. Ne biz onlardan kurtulabiliriz ne de onlar bizden kurtulabilir. O zaman en iyisi aramızdaki meseleleri halletmek ve bir arada yaşama yollarını bulmaktır." Muhammed bin Salman'ın bu açıklaması Riyad yönetimi 2016 yılından beri Tahran ile diplomatik ilişkilerini kestiği halde gündeme geliyor.
Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Katar ile Fars Körfezi'nde yer alan diğer bazı Arap emirlikleri arasındaki kriz hakkında da yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı: "Şeyh Tamim bin Hamd Ahlesani büyük bir liderdir. Riyad-Doha ilişkilerinde yaşanan durum, bir aile fertleri arasında yaşanan bir tartışma gibiydi." Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın bu açıklaması da Riyad yönetimi Haziran 2017'de Katar ile ilişkilerini kestikten sonra bu ülkeyi kuşatma altına alarak çok yönlü baskı uyguladı ve hatta bazı raporlara göre Katar'a saldırmak istediği halde gündeme geliyor.
Tahran Radyosu. Atlantik Yargısı'na konuşan Suud Veliaht Prensi Cemal Kaşıkçı cinayetinin sonuçları hakkında şu değerlendirmede bulundu: "Bence Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin dosyada benim hakkımda insan hakları yasaları uygulanmadı. Zira evrensel insan hakları bildirgesinin 11. maddesi bir insanın suçu ispat edilmediği sürece suçsuz olduğu belirtilmiştir. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme emrini kendisi vermediğine ileri süren Suud Veliaht Prensi şöyle de ekledi: Kaşıkçı cinayeti benim başıma gelen en kötü hadiseydi. Zira benim reform için hazırladığım tüm programlarımı bozdu ve benim ve ülkemin duygularına zarar verdi.
Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'dan başka geçen hafta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan da Almanya Haber Ajansı'na konuştu. Suud rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan'ın temas ettiği önemli noktalardan biri, Siyonist rejimi İsrail ile bazı Arap ülkelerinin normalleşme anlaşması imzalamasıydı. Faysal bin Farhan, Almanya Haber Ajansı'na verdiği demeçte İsrail'in Arap rejimleriyle normalleşme anlaşmasını olumlu ve bölgede barışa katkı sağlayan gelişme niteledi.
Suud rejimi yetkililerinin bu tür açıklamaları bu rejimin dış politikasını agresif konumdan uzlaşmacı ve gerginlikleri giderme konumuna geçirmeye başladığını gösteriyor. Buna karşın gözlemciler Riyad yönetiminin dış politikasında bu tür bir değişikliğe gitmesini, bölgeye yönelik agresif politikalarının başarısız olması ve bu ülkenin konumunu olumsuz etkilemeye başlamasına bağlıyor. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında Giresun Üniversitesi hocası Sayın Doktor Karaaşlı'nın görüşlerini dinliyorsunuz.
Valla Sudan'dan yakından bilenler bilir ki bu ülke ilk yani orta çağ hatta daha ilk çağlardan beri var olan bu kabile savaşları, kan dökme, yok etme direkt ilkel bir yönetime sahiptir. Bundan önce de öyle olmuştur. Yani düşünün ki saray derbeleri, Kral Faysal gibi birisinin suikaste gitmesi ve diğerleri hep böyledir. Yani Suudi Arabistan'da böyle şeyler var. Özellikle Kral Abdullah'ın ölümünden sonra Mehmet bin Selman'ın iktidara gelmesi, genç yaşçı Mehmet bin Selman'ın veliaht olması, o sırada Naif'in Abdülaziz'i tasfiye etmesi, hatırlayın o dönemde, şimdi normalde Suudi Arabistan geleneklerine devam etseydi Naif'in Abdülaziz şu anda tahtın en büyük varisiydi yani o öyle devam edecekti ama burası Suudi Arabistan. Orada tabii birçok dengeler söz konusudur. Kabile arası dengeler, ondan sonra Amerikan'ın oradaki istediği nedir, İsrail'in istediği nedir, bunlar hepsi el ele veriyor. Ve sarayın karanlık koridorlarında suikastler yaşanır, hapishanelere düşürürler ve bunun maalesef Suudi Arabistan'da öyle bir dokunmazlığı var çünkü İslam dünyasından. Ve yani sizin de söylediğiniz gibi Batı'dan buna tepki gelmez. Batı'nın tepkisi neden gelmiyor? Suudi Arabistan bugün dünyanın en büyük petrol ihracatçısı, üreticisi. Yani onlar çok fazla ters düşmek istemezler. Üstelik Suudi Arabistan petrol dolarla ve hastan elde ettiği paralarla da bütün İslam dünyası veya yani Arap dünyasının büyük kısmı ise hegemon bir güçtür. Bu nedenle dolayı tek Suudi Arabistan'la ilişkisi bozulmuyor bir Batılı bir ülkenin. Diğerlerle de bozuluyor. Nadir böyle çok aşırı sol ve demokratik örgütlerin dışında sizin de söylediğiniz gibi maalesef dünya kamuoyu bu konularda çok duyarlı değildir. Bu da yani Suudi Arabistan için bir nedenle üzüntü verdiği bir durumdur. Suudi Arabistan öyle bir ülke ki yani öyle Suudi şöyle diyebiliriz. Hadi bu Mehmet bin Selman babası ölecek. Selman öldükten sonra tahta getirecek. 40 yıl tahta kalır. Hiç böyle bir şey muhtemel değil. Daha ne krallar geldi Suudi Arabistan'da gitti ya derbeyle oldu ya suikastle öldürüldü ya da başka bir şey olur. Bu nedenle de Mehmet de bunu bildiği için her an sarayın belli bir kısmından orada 15 bin deniyor ama en azından 3 bin, 5 bin tane şehzade, prens tahttan bir pay alma için ya da pastadan bir pay alma için pekala Amerika ile, Amerikan istihbaratı ile, İngiliz istihbaratı, İsrail ile anlaşıp bir derbe yapabilir. Ve pekala bu da makbul olabilir ve ondan sonra bir bakarsınız ki hemen 3 tane kurşuna dizildi Bodrum katında. Bu nedenle de Mehmet bin Selman'ın ben çok uzun vadede de orada iktidarda kalacağını düşünmüyorum da ama şu anda sizin de söylediğiniz gibi en karanlık dönem bu ciddi hastalığı derbesinden sonra oldu. Belki de şöyle bir durum var işte. Selman düşünüyor ki benim çocuklarımdan, benim soyumdan devam eder. Biliyorsunuz bunlar kardeşlerden geliyordu. Şimdi benim çocuklarımdan, torunlarımdan gider ama Suudi Arabistan'ı tanıyanlar bunun muhtemel olmadığını ve dediğim gibi bir gelecekte de herhangi bir dini grubun veya orada başka bir grubun, kabile gruplarının anlaşarak veya dediğim gibi derbeyle bunu da alaşağı edebilirler. Bu uluslararası dengelerle ilgilidir, bölgesel dengelerle ilgilidir. Suudi Arabistan iç hizmetçi meselelerle ilgilidir. Kutayf el-Evamiye'deki orada her türlü haktan mahrum olan Şiilerle ilgilidir. Yani Suudi Arabistan'ı bugün İngiltere düşündüğümüzde de Danimarka ya da Batı ülkeleri orada öyle dengeler değişmez. Siyasal sistemler devam eder. Bir sistem oturmuş ama Suudi Arabistan veya diğerler için bunu söylemek mümkün değildir.
Sayın Karaaşlı'ya teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftada programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Muhterem dinleyiciler, bilindiği üzere bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden de görüş ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Avrupa, Ukrayna ve Batı'nın ırkçı medya organları. Değerli dinleyiciler, Ukrayna gelişmelerinin Batı medyasının ikiyüzlülüğünü ve ırkçılığını gün yüzüne çıkarmasını ele aldığımız sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Son günlerde Ukrayna gelişmeleri dünya genelinde medya organlarının haberlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Gazeteciler, muhabirler ve kameramanlar dünyanın dört bir yanından Doğu Avrupa'ya akın ediyor ve Ukrayna gelişmelerinden haber ve görüntü yayınlıyor. Ancak bu süreçte batılı haber ajansları ve bazı Avrupalı medya organlarının ırkçı yaklaşımları bir takım eleştirilere yol açtığı gözleniyor.
Günümüz çalkantılı dünyasında hadiseler o kadar çok ve sürekli oluyor ki bazı medya organları bu hadiselerle ilgilenmekten geri kalıyor veya titiz bir bakışa göre iletişim ve enformasyon çağı ancak dünyanın önde gelen büyük medya organları irade ederse etkinliğini sergileyebiliyor. Günümüz dünyası medyanın hakimiyet dünyasıdır. Medya organları bazı gerçekleri silerek kendileri gerçek üretiyor ve dünyayı istedikleri şekilde muhataplarına sunuyor. Günümüzde hangi film, hangi fotoğraf veya hangi haberin yayımlanması ve hangilerine dokunmadan rafa kaldırılmasına medya karar veriyor. Güya insanların canına değer verenler de medya organlarıdır.
Bu arada medya organlarının ırkçı kesimlerinin çaresizlik, savaş ve mülteciliğe de asla önem vermedikleri anlaşılıyor. Nitekim gerçek ve hakiki bir ırkçı savaş ve perişanlığın tam ortasında ve kurşunların altında bir muhabir kılığında milyonlarca muhatabın önünde durup ırkçı düşünce ve inancını beyan ediyor ve sonuçta herkes nedenli menfur bir varlık olduğunu gösteriyor.
Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırması ve Doğu Avrupa bölgesinde savaş ateşinin alevlenmesi ve yüz binlerce Ukraynalı sığınmacının merkezi Avrupa'ya doğru akın etmeye başlamasının ardından şimdi ırkçılığın çirkin söylemi daha açık bir şekilde bazı medya organlarında yüzünü gösteriyor. Bu ırkçı zümre açıkça tüm dünyaya Ukraynalı mültecilerin korkmadığını ve sarı saçlı mavi gözlü bu insanların Batı Asya'nın lanetlenmiş topraklarından gelmediklerini haykırıyor.
Son günlerde medya organları ve sosyal paylaşım sitelerinde adeta sel gibi akan ve yayımlanan raporlar ve görüntüler, Ukrayna'dan kaçış sırasında ve bu ülkenin sınır bölgelerinde Afrikalı, Asyalı ve Latin Amerikalı insanlara karşı nasıl bir ayrımcılık ve şiddetin uygulandığını gözler önüne seriyor. Bu insanların birçoğu Ukrayna'da eğitim görüyor ve Ukrayna Savaşı'nda sivillerin kayıp sayısı ve yıkım artması ile birlikte bu ülkeden kaçmaya çalışan yüz binlerce mültecinin arasında yer alıyor. Ancak sınır güzergahlarının soğuk geceleri ve ırkçı davranışlar, Polonya sınırında toplanan yüzlerce Afrika kökenli insanların çektiği acıları daha da katlanılmaz hale getiriyor. Bu insanlar umutsuzluk içinde Ukrayna'dan ayrılmak istiyor.
Ancak haber siteleri ve sosyal medyada Ukraynalı güvenlik güçlerince geri itilen ve savaştan kaçmak için trenle binmeleri engellenen çok sayıda Afrikalı'nın görüntüleri yayımlanıyor. Aileleriyle birlikte olan söz konusu Afrikalı ve Asyalı mültecilerden bazıları Ukraynalı güvenlik güçleri tarafından darp edildiklerini ve geri itildiklerini belirtiyor. Yine Polonya sınırında bazı Hindistanlı mültecilerin sınırı geçmesini engellemek için sınırdaki güvenlik güçleri otomatik silah onlara doğrulttu görülüyor.
Dünya Sağlık Örgütü özel temsilcisi Dr. Abudi Alakica Twitter hesabında şöyle yazıyor. Ukrayna ve Polonya'da Afrikalı siyahiler aşağılanıyor ve ırkçılığa maruz kalıyor ve Batı Afrika'dan bu insanlarla dayanışma sergilemesini istemiyor. Batı bizi koronavirüs pandemisi boyunca da göz ardı etti ve pandemi sürecinde bizi ölüme terk etti. Şimdi de savaşta aynı şeyi yapıyor.
Bu arada ırkçı davranışların sık sık yaşandığı şimdiki şartlarda mültecilerin durumu ile ilgili haberler de soru işaretlerini uyandırıyor ve bazı medya organlarının bazı muhabirleri ve uzmanlar arasında ırkçılığın en koyu örneklerini gözler önüne seriyor. Bu macera muhtemelen Amerika'nın CBS kanalının muhabiriyle başladı. Kanalın muhabiri Charlie Degata, 25 Şubat'ta Ukrayna Savaşı'ndan canlı yayında Ukrayna, Irak ve Afganistan gibi olmadığını ve uygar bir ülke sayıldığını söyledi. Degata şu ifadeleri kullandı. Ukrayna, Irak ve Afganistan gibi onlarca yıl münakaşaya ve gerginliğe şahit olan bir ülke değildir. Buranın insanları kısmen uygar, kısmen Avrupalıdır. Ben sözcükleri seçerken dikkatli olmalıyım ama siz şu anda gördüklerimiz olayların böyle bir ülkede yaşanmasını beklemiyorsunuzdur.
CBS muhabiri Degata'nın bu sözleri birçok eleştiriye yol açtı. Öyle ki bir gün sonra yine aynı kanaldan yayımlanan bir başka haber programında söyledikleri sözlerden ötürü özür diledi.
Pahran Radyosu.
Daha sonra Ukraynalı bir hukukçu David Sakorlis, BBC kanalına verdiği demeçte Ukrayna'da yaşanan son durum hakkında tamamen ırkçılık kokan sözleri kullandı. Sakorlis şöyle dedi, benim için çok duygusal bir durumdur ki mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalı çocuklar her gün Putin'in füzeleriyle öldürülmelerine şahit oluyorum. Bu sözlerin üzerine programın sunucusu sadece onun duygularını anladığını ve mutlaka saygı duyduğunu söylemekle yetindi.
İngiliz gazeteci ve eski politikacı Daniel Hannan, The Telegraph gazetesinde Ukrayna'nın şartları hakkında yayımladığı makalede şöyle yazdı. Onların birçoğu bize benziyorlar ve bu çok sarsıcı bir şey. Ukrayna bir Avrupa ülkesidir. İnsanlar orada Netflix izliyor. Instagram sayfaları var ve özgür seçimlerde oy kullanıyor. Ayrıca sansür edilmeyen gazeteleri okuyor.
Bu tür açıklamalar bunlarla da sınırlı kalmadı. Amerika'nın NBC kanalının muhabiri olan Bayan Kelly Kubila, Ukrayna Savaşı'nın mültecileri ve Polonya'ya ulaşmaya çalışanlar hakkında yaptığı haberde tamamen ırkçılık kokan ifadeler kullandı. Polonya sınırına giden Kubila, bu ülkeye geçmek isteyenlerin hakkında şu ifadeleri kullandı. Açıkça söylemeliyim ki bunlar Suriyeli sığınmacılar değiller. Bunlar Ukraynalılar. Bunlar Hristiyan, beyaz ve Polonya'da yaşayan insanlara benziyorlar.
Bayan Kuliba'nın bu sözleri de geniş çapta eleştirilere yol açtı ve sosyal paylaşım sitelerinde birçok kullanıcı NBC kanalından bu ırkçı sözlerden ötürü muhataplarından özür dilemesini istedi. Gerçi bu tür açıklamaların savaşsede Ukrayna halkı ile dayanışma çerçevesinde sarf edildiği ve televizyon muhataplarını Rusya'nın saldırılarından acı çekenlere eşlik etmeleri için beyan edildiği gibi görünüyordu. Ancak muhabirlerin Ukrayna halkının ırkı, saçı ve gözünün rengine vurgu yapmaları ırkçılığın en somut mıstakıdır. Hatta El Cezire kanalının Avrupa dışındaki sunucusu Peter Dabi bir televizyon programında şöyle demesi dikkatlerden kaçmadı. Eğer Ukraynalı mültecilere ve elbiselerine bakacak olursanız bu insanların müreffeh orta kesimden oldukları anlaşılır. Bunlar kesinlikle Batı Asya veya Kuzey Afrika'dan kaçan mültecilere benzemiyor. Bunlar sizin yanınızda yaşayan Avrupalı ailelere benziyor.
Fransız gazeteci Philippe Kerbet de benzer bir açıklama yaparak şöyle dedi. Biz burada Putin'in desteklediği Esad rejiminin bombardımanlarından kaçan Suriyelilerden söz etmiyoruz. Biz burada canını kurtarmak için araçları bizim araçlarımıza benzeyen, araçlarla ülkeyi terk eden Avrupalılardan söz ediyoruz.
Gerçek şu ki son yıllarda Avrupa'nın birçok ülkesinde güvenlik kurumlar defalarca yeşil kıtada neo-nazi ideolojisinin hortladığı konusunda uyarıda bulunmuştur. Bu uyarılar radikal neo-nazi örgütleri batılı toplumlarda her geçen gün daha da büyüdükleri ve neo-naziler ve radikal ulusalcılar Fransa, İsveç, Avusturya ve Almanya gibi ülkelerde siyasi denklemlerde konumlarını güçlendirmekle beraber sosyal alanda da aktivitelerini arttırdıkları bir sırada gündeme geliyordu.
Şimdi ise Ukrayna krizinin üzerinden birkaç gün geçtiği bir sırada ve yine bazı medya organlarının gerçek mahiyetini gün yüzüne çıkaran açıklamaların ardından Avrupa kıtasında ırkçı rejiminin 2. Dünya Savaşı dönemine hatta asırlar öncesine yeniden döndüğü ve dünyanın geleceğini karanlık ve muğlak hale getirmesinden kaygıların arttığı anlaşılıyor. Fransız bir sosyolog bu konuyu işaretle Rusya'nın saldırısından kaçan Ukraynalı avarelerin mülteci hitap edildiğini fakat 2021'in yaz aylarında Taliban'dan kaçan Afganlar göçmen olarak adlandırıldığını belirtti.
Anlaşılan insanların canının değerini belirleyenler medya organlarıdır. Batılı medya insanlara ırkçılığın özel bir versiyonu öğretiyor ve beşeri camiadan sadece belli bir ırk için mum yakmasını istiyor. Bu anlayış azınlıkları ecnebi ve saldırgan olarak adlandırıyor ve savaş ve çatışmalarda kurbanları beyaz ve siyah, Avrupalı ve Avrupalı olmayanlar şeklinde sınıflandırıyor. Oysa Batı Asya'dan Avrupa'ya kaçan insanlar, Iraklılar, Suriyeliler ya da Amerika uçaklarının tekerleklerine asılan Afganlar hepsi yine Batılı devletlerin ordularının dayattığı savaş durumundan kaçan insanlardı. Ve yine aynı göçmenler Avrupa'nın yaşlanan ekonomisini ayakta tutan genç insan gücü oldu.
Evet, Avrupalılar ve Batılıların Ukraynalı sığınmacılara karşı insan gibi davranma hakkına sahip olduğu görülüyor. Fakat bu davranışları başka ülkelerin ve toplumların insanlarına hakaret, saygısızlık ve ırkçılık içeren davranışlarla beraber olunca buna ne demeli? Anlaşılan insanseverlik jestlerinin ölüm zamanı geldiği söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, Ukrayna gelişmelerini, Batı medyasının ikiyüzlülüğünü ve ırkçılığını gün yüzüne çıkarmasını ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran ve Bakü arasındaki uçuşların arttırılmasını istedi. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Ukrayna'daki gelişmeler çok önemli, bu ülkede yaşananlar ibret verici bir olaydır dedi. Ukrayna'nın Harkiv kentinde 27 sivil hayatını kaybetti. Washington'un Moskova'ya karşı düşmanca tutumlarının devamında Amerika Başkanı Rus petrolü, doğal gazı ve enerjisinin ithalatını yasakladı. Bu arada Rusya, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'ndan elendi. Siyonist rejimin düzenlediği roket saldırısına kutsal türbeleri savunan iki kişi şehit oldu. İran İslam Cumhuriyeti Başmüzakerecisi Ali Bagheri Kani bu sabah Viyana'ya döndü. Viyana'daki müzakerelerde önemli ilerlemeler sağlandığı belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı General Hacizade, savunma, ekonomik, kültürel ve hatta bilimsel ilerleme dahil tüm alanlarda güçlü bir İran uzaya erişimi gerektiriyor dedi. İran Yargı Kurumu Başkanı, Uluslararası İşler Yardımcısı Kazım Garibabadi, Batılı ülkelerin Halkı Münafıkları adlı terör örgütüne tanıdığı dokunulmazlığı eleştirdi. İran, Yemen'deki insani felaket sonuçları hakkında uyarıda bulundu. Eko Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanlığı İran Odası'na devredildi.
İran-Türkiye arasında çevre sağlığı konusunda işbirliği anlaşması imzalandı. İran sürdürülebilir aşı üreten 6 ülkeden biri haline geldi. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 130 kişi hayatını kaybetti. Siyonist İsrail rejimi elebaşının Türkiye'ye ziyaretini protestolar devam ediyor ve Türkiye'de kadına yönelik şiddetin arttığı belirtildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.